Ayrım 4. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 42. 55. Ne demek kayboldu? Diye böğürdü Simidl kudurmuş gibi. Koskoca bir mimar senin süt yenindeki düğme mi ki kaybolsun? Beni ahmak yerine koymaktan vazgeç. Kızıllara tüydü o hergele biliyorum. Ama ben Simidl'sam eğer onu duru sulara çıkartmasını da bilirim. Hilda sessizce ağlıyordu. Kurt 4 gün önce kaybolmuştu. O gün akşam yemeğine gelmeyince kızın birine takılmıştır diye düşünmüş ve hiç heyecanlanmamıştı. O akşam kendisinde Fransızla randevusu vardı zaten. Sevinçliydi. İlk kez tam zamanda gidecekti. Gaston bekletilmekten hiç hoşlanmıyordu. Gerçekten de dakikası dakikasına gitti Hilda. Ama Gaston az kalsın öldürecekti onu. Görev yerinin Brüksel'e alındığını söylüyordu ve üstelik yapmacıktan bile olsa buna üzülmüş görünmediği gibi Brüksel'in burası gibi bir ören değil gerçek bir kent, hem de çok neşeli bir kent olduğunu söylüyordu. Gözyaşlarını silerek döndü Hilda eve. Gaston'u kaybettim. Gerçek bir aşktı. Gaston, bir daha hiç olmayacak. Her geçen gün yaşlanıyorum. Eve döndüğünde Kurt yine yoktu. Hilda kızdı. Domuzluk artık bu kadar. Ne kadar gönül kaptırmış olursam olayım gittiğim adama, ben hep evde geceliyorum. Ancak Kurt sabah da görünmedi. Hilda heyecanlandı ve doğruca mimarlık bürosuna gitti. Ona Richter'in dün akşam saat 6'da çıktığını ve bugün de daha işe gelmediğini söylediler. Hilda az kalsın olduğu yere yığılıp kalacaktı. Hayır, Kurt'un işi değildi kızın birinin yanında yerleşip kalmak. Demek ki Simidl'ın bir oyununa gelmişti. Geçen hafta ikisi çok ciddi bir konuşma yapmışlardı. Kurt, Amerikalı'nın kendisini sıkıştırdığını ama razı olmayacağını, postu pahalı satacağını söylemişti. Tanrım ne korkunç. Dünkü gözyaşları sahte gibi geldi Hilda'ya. Gaston'la tanışalı şunun sırasında ne kadar oluyordu ki? 2 ay, hatta daha bile az. Oysa Kurt'la ortak yaşantıları 17 yıl sürmüştü. 10 yıl ona tam sadık kalmıştı. Hatta kimseyle öpüşmemişti bile. Rastlantısal bir birlikte oluş değildi Kurt'la yaşayışı. Kocasıydı Kurt onun. Kurtsuz bir Hilda ölü demekti. Üstelik sorun kendisi de değildi. Yazık olmuştu Kurt'a. Seviyordu çünkü Hilda'yı ve ondan başka kimseyi sevmemişti. Neredeydi acaba şimdi? Bir Amerikan, bir Rus kesimine koşuyordu Hilda. Bütün polis karakollarına, bütün hastaneleri dolaşmıştı. Kimse bir şey bilmiyordu. Simidl geldi ve Hilda'ya öyle bağırdı ki, hayır diye düşündü Hilda. Ne kadar kötü yürekli olursa olsun bu kadar da rol yapılmaz. Demek ki Simidl'ın parmağı yok Kurt'un başına gelenlerde. Belki de kızıllar bir koku aldılar. 2 hafta sonra Kurt'un kağıtlarını karıştırırken Fräulein Scheller diye birine yazılmış ama gönderilmemiş bir mektup buldu. Çarşamba yerine perşembeye geleceğini yazıyordu Kurt. Anlıyordu Hilda. Kurt'un sevgilisiydi bu kız. Belki de o biliyordu Kurt'un başına ne geldiğini. Hilda gün ortasında gelmesine rağmen Lot onu yarı çıplak karşıladı ve hemen sövmeye başladı. ''Demek o namussuzun karısı sizsiniz. Hiç kıskanmıyorum sizi. Kayboldu mu dediniz? Yerinizde olsam hiç acımazdım ona. Ama ben kendime acıyorum. Belki de siz benim çok para kazandığımı sanıyorsunuzdur. Kombinezonumdaki şu yırtıklara bakın. Yoksul bir kızım ben. Kocanız olacak alçak ise 300 markımı aldı. Varım yoğumdu benim o paralar. Bana mimar olduğunu söyledi ama su katılmamış bir sabıkalıymış meğerse.'' Lot bağırıp çağırarak biraz yatıştıktan sonra şunları anlattı. Hep çarşambaları gelirdi. Oysa bu kez hem de hiç haber vermeden pazartesi günü geldi. Çok yakışıksız bir davranış bu. Başıma hiç de hoş olmayan şeyler gelebilirdi bu yüzden. Neyse, geldi ve aptal aptal konuşmaya başladı. Ama asıl söyleyeceğim bu değil. Çünkü o hiç akıllıca söz etmezdi ki. Eskiden bana huzur içinde yaşayamayacağımı, çünkü kendisinin gerçek bir Alman olduğunu söylerdi. Böyle zırvaları dinlemenin benim için nasıl bir katlanış olduğunu düşünebiliyor musunuz? 2 kız kardeşim Dresden'de bombardımanlardan öldüler. İnanın bana, böyle aptalca konuşmaya başladı mıydı, elime ne geçerse üstüne fırlatırdım. Onun yüzünden yarım şişe Chypre parfümünden oldum. Yani pazartesi günü geldi size, öyle mi? O günden beri de eve gelmiyor işte. 17'sinden beri yani. 300 markımı aldı, dolandırıcı herif. Birisine önemli bir miktar ödeme yapması gerektiğini, kendisinde ise yalnızca doğu marka olduğunu söyledi. Değiştirmek için vakit kaybetmek istemiyormuş. Yarın bir dostunda değiştirecekmiş. Elinde ne kadar varsa kendine vermeliymişim, böyle söyledi. Ben aptal da inandım ona. Belki de beni cimri sanıyorsunuzdur. Kime isterseniz sorun, yoksul biriyim ben. Çünkü aptalım. Acıdım ona. Her zamanki gibi çarşamba günü geleceğini söyledi. Ama gelmedi tabii. Olan benim paracıklarım oldu. Hilda'nın birden kanı tepesine sıçradı. Yavaş olun biraz. Benim kocam mimardır. 100.000 marklık siparişler alan bir mimar üstelik. Eğer sizden 3-5 kuruş almışsa bu muhakkak sinirlendiği içindir. Sizin gibi bir yaratık için ne çok para harcadığını tahmin edemiyor değilim. Lord cırlak bir sesle bağırdı. 3-5 kuruşa... Seni salak tavuk seni. Madem öyle ver bakalım şu 3-5 kuruşu. Veremez misin? Gördün mü? Cimri sıçan. Ayağını sallayıp bez terliğini Hilda'nın üzerine fırlattı. Ama o çoktan çıkmıştı bile odadan. Hilda kurtun Simidl'dan saklandığını anlıyordu. İyi ama planından neden Hilda'ya hiç söz etmemişti? Hilda değil miydi ona Simidl'ın önerisini kabul etmemesini söyleyen? Hilda değil miydi onu Rusya'dayken de bekleyen? Ve 45'te o işsizken eşyalarını satan, ordu yardımlaşma kurumundan bir kutu konserve ya da bir paket kahve dilenen Hilda değil miydi? Oysa o Hilda'sıyla vedalaşmak gereğini bile duymamıştı. Simidl bir kez daha geldi. Richter'in nerede olduğunu sordu. Sarhoştu, aşağılayıcı konuşuyordu. Hilda kendisine böyle davranamayacağını söyleyince sert bir tokat yedi yanağına. Aşıkları bazen döverdi Hilda'yı ama o katlanırdı. Erkek kısmının duygusal tepkileri birdenbire ve bazen de sert olurdu. Ama Simidl'ın bir zamanlar aşığı olduğunu unutalı çok olmuştu. Hilda bu yüzden öfkeyle üzerine atıldı ama Simidl onu sertçe itti ve çıkıp gitti. Bir ay geçti aradan. Kurttan herhangi bir iz yoktu. Bir karar vermesi gerekti Hilda'nın. Hayatını kazanmalıydı. Açlıktan ölecekti bu gidişle yoksa. Önce batıda iş aradı ama bulamadı. Kızıllara gitti. H.O. adlı büyük mağazada tezgahtarlık işi verdiler ona. Kasiyer Kraus'la dost oldu burada. Gerçi Kraus ne Gaston'la ne Hamburglu İngiliz'le karşılaştıramazdı ama Hilda artık genç olmadığını, kocasının kendisini bıraktığını, dolayısıyla şımarıklık yapacak bir durumda olmadığını düşünüyordu. Simidl ise bir türlü yatışmıyordu. Bu mimar avans aldı benden, 2.000 mark, şimdi kızılların yanına geçti. Bana gülüyor. Böyle bir zibidinin beni parmağına dolayıp oynattığını Albay Roberts duysaydı ne derdi acaba? Simidl, Richter'in bir Nazi casusu olduğuna ilişkin elindeki belgeleri yayınlamayı düşündü ama son anda caydı. Bir de bakmışsın mimar gerçekten bizden yana, dürüst bir adammış. Kızıllarca tutuklanmış olması da uzak bir olasılık değil ama eğer ağzından bir şeyler kaçırmışsa bu onun hayrına olmaz. 2 ay stadyumda olacak bir faciayı düşledi durdu. Büyük bir kumardı bu. Bütün işi gücü kızıl subaylarla mahalle çocukları gibi kavga edip durmak olacak değildi ya. Eğer giriştiğin iş büyükse, ilerisi için bir şeyler vaat ediyorsa eğlenmeye hakkın vardır. Oysa ben de şansın kırıntısı yok. Hep o zencinin kendini astığı ip yüzünden. 3 aydır buradayım. Ve geçen yıl bir haftada başardığımdan daha az iş yaptım. Şansın bir ters döndü mü? Tamam artık. Her işin ters gidiyor. Öyle dönemler olur bazen. Gece pokerde 100 dolar mı kazanacaksın? Sabah tıraş olurken muhakkak yüzünü kesersin. Kara seri derler ya hani. Öyle bir seriye düştüm ben şimdi. Oberwald'a geldiğinde canının sıkkınlığı öylesine yüzüne vurmuştu ki yüzbaşı Kennel korktu. Hasta değilsiniz ya. Aptalca konuşmayın. Kirş içecek değiliz sizinle. İş konuşacağız. Kızıl Karla ne oldu? Elinizden kaçırdığınızı söylediler. Yüzbaşı gülümsedi. Bilmiyor musunuz yoksa? Dün değil, önceki gün Kızılların gazetesinde çıktı. Öyle bir gürültü koparmışlar ki sizin için neler neler uydurmuşlar. Şimdi bulurum gazeteyi. Simidl çileden çıktı. Adamın sıvıştığını biliyordunuz. Neden yayınlamadınız altına imzaladığı belgeyi? Ta Berlin'den her şeyi ben izleyecek değilim herhalde. Derdim başımdan aşkın zaten benim. Küçücük bir işi bile yüklenebilecek bir adam değilmişsiniz meğerse. General Davies'e anlatmam gerekiyor durumu anlaşılan. Otelin sahibesini tutukladınız mı? Dilinizi mi yuttunuz? Konuşsanıza. Kadını tutuklamam gerektiğini bilmiyordum. Nerede şimdi? Otelde mi? Kennel'ın dudakları titriyordu. Duyulur duyulmaz bir sesle kekeledi. Niederwald'da. Son sözlerinden dolayı sövgü yağmuruna tutulacağını sanıyorduk Kennel. Ama birden aptalca bir gülümseme yayıldı Simidl'ın yüzünde. Pes doğrusu. Dinleyin yüzbaşı. Viskiniz var mı? Yoksa eğer şu tiksinç kişinizden verin bana. Hırsla içmeye başladı viskiyi. Hiçbir şey düşünmemeye çalışıyordu ama aklı hep aynı şeydeydi. Şu lanet zencinin kahrolasıca ipi yüzünden tüm bunlar. Simidl'a bakan yüzbaşı korkudan tor top olmuştu. Daha en önemli şeyi bilmiyor. Nasıl söylemeli acaba? Zaten dengesiz bir adam. Bugün bu durumda geldiğine göre ya kendini tuz buz edene kadar içecektir ya da daha kötü bir şeyler yapacaktır. Yüzbaşı Kennel dün bütün gece Seedlitz'le oturmuştu. Wolf'la nasıl baş edeceklerini konuşmuşlardı saatler boyu. Söylemesi bile gülünçtü. Kentte bir MP taburu, bir polis garnizonu vardı ve son günlere kadar her şey yolundaydı. Ancak küçük bir adam gelmiş ve ortalığı birbirine katmıştı. Seedlitz, söylemesi bile gereksiz, her şeyi Amerikalıların üzerine atıyordu. Kızıl Kar'la yapılan konuşma son derece aptalcaydı. Çünkü anasının gözü bir Hinoğlu Hindi bu herif. Sınırdan gizlice geçmeye mi kalkmış, yapıştıracaksın kurşunu. Böylese her gelirlere özel bir takım anlaşmalar önerilmezdi. Anna'yı herkes tanırdı. Spear de iyi bir adamdı. İnanıyorlar, güveniyorlardı ona. Yüzbaşı, Seedlitz'e söylediklerinin baştan aşağı saçma olduğunu, yaptığı büyük yanlıştan dolayı kendini temize çıkarmaya çalıştığını söyledi. Bir komüniste Oberwald gibi bir sınır kentinde oturma ve Federal Cumhuriyet'in güvenliğiyle ilgili bir fabrikada çalışma izni verilmişti. Adam toplantılar düzenliyor, nutuklar çekiyordu. Neredeydik? Amerikan kesiminde mi yoksa Kızıl Bölge'de mi? ''Bakın, yineliyorum.'' dedi Seedlitz. ''Eğer Wolf'u tutuklarsak muhakkak greve giderler fabrikada. Adam iyi örgütlemiş işçileri.'' Kennel kulaklarını tıkadı. Yine bu Wolf. Duymak istemiyordu artık bu adamın adını. Wolf dedi ki, Wolf bunu kabul etmiyor. Wolf'u kızdırabilir bu. Tanrı aşkına söyleyin, 48 eyalet Kızılların gönderdiği bir Teres'in kaprislerini mi boyun eğecek yani? Ama yine de Wolf'u tutuklamaya bir türlü karar veremiyordu yüzbaşı. Bir de bakmışsın gerçekten greve gidivermişler. İşin yoksa hesap ver dur artık. Wolf Oberwald'a bir yıl önce Münih'ten gelmişti. Mesleği makinacılıktı. Ve Bayeyen GmbH kimya fabrikasında çalışıyordu. Geçmişine dair çeşitli söylentiler vardı. Bazılarına göre savaş süresince Rusların yanında tutsaktı. Bazılarına göre ise savaş patlamazdan önce Güney Amerika'ya kaçmıştı. Ancak Wolf'un kendisi Nazilerce tutuklandığını ve 7 yıl bir toplama kampında kaldığını anlatıyordu. Polis Rosen bir gün, herhalde esaslı kara borsa yapmıştınız diye sordu. Wolf gayet sakin. Komünistim ben dedi. Bilmiyor muydunuz? Rosen daha sonra olayı anımsadıkça öfkeyle şöyle anlatıyordu. Namussuz herif, sanki ben kumralım görmüyor musunuz der gibiydi. Dış görünüşü zayıf, çelimsiz olan Wolf'un çelik gibi bir iradesi vardı. Yavaş ölüm kampından nasıl olup da sağ çıktığını soranlara dayandım derdi. Çünkü Nazileri nasıl asılacaklarını görmek istiyordum. Neden Kızılların yanına geçmediğini soruldu muydu da şöyle derdi. Orada bensiz de yaparlar ama burada adama ihtiyaç var. Hem bu geçici bir sınır. İki Almanya birleşecektir. İşçiler ilkin kuşkuyla bakıyorlardı ona. Ama Wolf iyi bir arkadaştı. Kısa sürede herkes alıştı ona. Düzeni eleştirdiği zaman sözlerini dinlerler. Sonra şöyle derlerdi. Doğru olmasına doğru söylediklerin ama Ruslar da Amerikalılardan daha iyi değiller. Senin gözlerin ise tek tarafa doğru şaşılaşmış. Aslında kimsenin savaş istediği yok. Hatta Truman'ın bile. Gerçi Bond'a oturanlar akıldan yana pek zengin sayılmazlar. Ama ne de olsa onlar da bir şeyler yapıyorlar işte. Geçen iki olay işçilerin düşüncesini değiştirdi. Seedlitz, Karl Brenner'in Niederwald Zeitung'da yayınlanan öyküsünün Oberwald sakinlerinde yarattığı etkiyi binbaşı Kennel'dan saklamamıştı. Karlı kentte çok kimse tanırdı ve Seedlitz onun için Kızıl Karl dediği zaman yaşlı işçiler gülümserler, Karl'ın beyaz geyikte otururken kaç kez komünistlerden korktuğunu söylediğini anımsarlardı. Gazeteyi okuduktan sonra Rosen'in Hitler Hügent üyesi olduğunu ve Amerikalılarla birlikte karanlık bir takım işler çevirdiğini anlamışlardı. Seedlitz'in de onunla birlikte olduğuna şüphe yoktu. Rus ormanlarında soğuktan donmalar ya da bilmediğimiz bir amaç uğruna Rus steplerinde postu bırakmalar yeniden mi başlayacak diyorlardı. Bayan GmbH direktörü Hildering'in gelişi daha da büyük bir etki yarattı işçiler üzerinde. Uzun yıllar kimse bir şey duymamıştı onun hakkında. Evinde göz hapsinde tutuldu söyleniyordu o kadar. Dinç, yanağından kan damlayan bir Hildering geldi Münih'ten oysa. Hemen üniteleri dolaşmaya başladı. Sonra yaşlı işçilerden oluşan bir kurulu kabul etti ve onlara tüm gerçek Almanlarla birlikte Avrupa'nın kızıl tehlikesine karşı savunmasını güçlendirerek çalışınız dedi. Wolf fabrikanın savaş için çalıştığını çoktandır biliyordu. Ama kimseyi inandıramıyordu. Oysa Hildenberg'in ağzından açıklanıyordu gerçek şimdi. Seedlitz, direktörün açıklamalarından yüzbaşı Kennel'a hiç söz etmedi. Kızıl Karl'la aptalca bir takım serüvenlere girmeye kalkan Simidal'ın üzerine yıkılsın da her şey varsın. İşçilerin düzenledikleri toplantıda Wolf da bir konuşma yaparak şunları söyledi. Amerikalılar evlerindeymiş gibi hareket ediyorlar burada. Bond'a güya bir hükümet olduğunu inandırmaya çalışıyorlar bizi. Madem öyle, Karl Brenner'e şantaj yapanlar kimlerdi? Amerikalılar. Elbette Rosen gibi dünkü Naziler de Amerikalıların yardımcısı olmuşlardır bu işlerde. Almanya yıkılmış, parçalanmış durumda. Oysa bizler ülkeyi kalkındırmak için değil, nasılsa ayakta kalabilmiş bazı şeyleri de yıkmak için çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Hildering için yeni bir kar kapısı demektir bu. Savaş yıllarında esaslı vurgun vurdu bu adam ama anlaşılan gözü doymamış. Peki bunun bizim için anlamı nedir? Rusların düzeni Amerikalıların hoşuna gitmiyor diye bizlerin ölmemiz mi gerekiyor? Eğer Amerikalılar ille de savaşacaklarsa bu işi bizsiz yapsınlar. Wolf'un bu konuşmasını yalnızca işçiler beğenmekle kalmadılar, kentte de konuşma üzerine yorumlar yapılıyordu. Özellikle de son sözcükleri yineleniyordu. Bizsiz savaşsınlar. Bayan Sitlitz bile kocasına, bu düzenbaz herif pek de haksız sayılmaz, dedi. Kızıllarla savaşımızda biz doyduk bu işe. Düşünsene bir, yalnızca bizim ailemizden 3 kişi gitti. Varsın şimdi de Amerikalılar savaşsınlar ve de en iyisi bu işi bizsiz yapsınlar. Smiddle'ın son olaylardan haberi yoktu. Kennel kaç kez onu anlatmak istemiş ama o dinlememişti. Zaten midesini bulandırıyordu olaylar. Bir de bu Sally'yi mi dinleyecekti? Yarım şişe viskiyi devirdikten sonra hava almak için dışarı çıktı ve belediye binasına varmadan duvar üzerinde bir yazı gördü. Bizsiz savaşsınlar. Korkunç bir sahneye katlanması gerekti Kennel'ın. Sonunda Smiddle biraz yatıştı ve yüzbaşı mırıldanırcasına. Dinlemek istemediniz beni, dedi. Wolf'un işi hep bunlar. Sonra Sitlitz ve polis Rosen'den duyduklarının hepsini anlattı. Ve bu namussuz şimdi serbest öyle mi? Diye kükredi Smiddle. Yüzbaşı sevindi. Çok şükür kendine gelmeye başladı. Bazen ileri gitti oluyor ama alıştım artık ona. Bir de Güneyliler ince olur derler. Yalan. Ömrümde bundan kaba adam görmedim ben. Aslında pek de önemi yok bunun. Sövgüden ölündüğü görülmüş şey değil daha. Wolf'un tutuklanmasını öneriyor. Hay hay, tutuklarız eğer bir şey olursa. Smiddle böyle istedi derim. Olaylar tam da Sitlitz'in öngördüğü gibi gelişti. İşçiler Wolf'un tutuklandığını öğrenir öğrenmez işi bıraktılar. Smiddle bağırdı, bir yerlere telefon etti. Wolf'a da, yüzbaşı Kennel'a da, zencinin ipine de lanet okudu ama bunlarla hiçbir şeyi değiştiremedi. Akşama doğru bitkin bir halde Transok için bir yazı yazmaya karar verdi. 5 gün oluyordu ki 2 satır yazı göndermemişti ajansa. Acaba ne yazsaydı? Moskova'da Wolf'un beyninin nasıl yıkandığını anlatabilirdi örneğin. Rus bölgesinden sürekli olarak Batı Almanya'nın yeniden kurulması çalışmalarını baltalamak isteyen ajitatörler sızmakta ancak girişimleri başarısız kalmaktadır. Kalemini bıraktı. Düşünceleri birbirine karışıyordu. Heyecandan mı yoksa viskiden miydi acaba? Bir gürültü duydu ve pencereye gitti. Bizsiz, bizsiz diye bağıran bir işçi kalabalığı yürüyordu sokakta. Smiddle öfkeyle masanın üzerindeki kül tablasını yere fırlattı. Kennel'ı buldu telefonla. Polis nerede? Bu kadar fazla artık. Yerinizde bir gün daha kalabileceğinizi hiç sanmıyorum. Rosen'e şimdi dağıtmasını söyleyin bunları. Çocuk bahçesi değil burası. Pencereden polisin işçileri coplayışına baktı. İhtiyar bir işçi gitmemekte direniyor ve olanca sesiyle bağırıyordu. Bizsiz, bizsiz. Polis copla kafasına vurunca ihtiyar boylu boyunca kaldırıma yıkıldı. İnsan azmanı bir genç olan polis çal yaka edip kaldırdı ihtiyarı. Smiddle gülümsedi. Komik, demin insandı şimdi ise bir kukla. Eğer sıkı vurduysa aferin şu polise. Hergele yaşına bakmadan bizsiz diye bağırıyor. Onsuz gideceğiz tabii. O da cennetten el sallasın bize. Masaya döndü, kalemi eline aldı ve yazdı. Alman halkı her gün, her saat kesin çarpışma anında yanımızda olacağını haykırıyor. 4. ayrımın sonu sayfa 50.